Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 28 Mart 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Tabii dünya gündeminin en öne çıkan konusu yine Ukrayna'daki savaş. Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'taki müdahalesi, Batı'yla diplomasinin çökmesinin ardından Ukrayna üzerinden 33. gününe gelmiş durumda. Sahadan çelişkili bilgiler geliyor. Rusya Federasyonu'nun yenilmekte olduğu iddiaları var Batı medyasında. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları ise aksine işaret ediyor. Notları aktarmaya çalışacağım. Özellikle güneydeki Mariupol bölgesinde Donbas'ın kurtarılmasına odaklandığını belirtmek mümkün. Lugansk'ın %93'ünün kurtarıldığını duyurdu Cuma günkü briefingde Rusya tarafı. Donetsk'in ise %54'ü. Doğal sınırları kastediyorum burada. Tabii belli bölgeler zaten 2014'ten bu yana Kiev yönetiminin kontrolü dışındaydı ve orada 8 yıldır süren bir savaş vardı. Sahadan bilgileri aktaracağım. Mariupol'den çıkartılan siviller, özellikle neonazi Azak taburuna dair dehşetengiz ifadeler kullanıyorlar, tanıklıklarını aktarıyorlar. İşkenceyle öldürülen siviller, karınlarına gamalı haç çizilen kadınlar, bunların videoları da dolaşıyor. Tabii Batı'da gözükmüyor çünkü Batı'da artık yasak efendim, maalesef göstermiyorlar. Her türlü sınırlama devam ediyor. Aktarmaya çalışıyorum sizlere. Tabii işin siyasi cephesinde müzakereler, dikkat çekici gelişmeler var müzakerelerle ilgili. Somut bir sonuç yok. Somut çıkmasını beklemek de bana biraz iyimser geliyor açıkçası, ama Türkiye'ye taşınması söz konusu. Bugün denmişti ama anladığım kadarıyla gelen çelişkili haberlerden yarın Rus ve Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'de buluşmaları söz konusu olacak. Ankara uzun süredir ara buluculuk için uğraşıyordu. Birazdan aktaracağım. Yine tabii geçen hafta Joe Biden'ın Avrupa turuyla hem NATO hem G7 hem AB zirveleri olmuştu. Transatlantik birlik sergilemeye çalıştı ama işin enerji cephesinde Rusya'ya yönelik sıkı yaptırımları, yaptırım kararı, ambargo kararını alamadılar. Bu konuda çok ciddi tartışmalar var. Özellikle de Rusya Federasyonu'nun artık doğalgaz alımları enerjide rubleyle ödeme kararı alması eşliğinde. Var olan sözleşmeler, onlar nasıl uygulanmaya devam edecek? Yeni sözleşmeler için mi geçerli? Bu biraz tartışma konusu gibi gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım. Almanya'dan yeni açıklamalar, notlar var. Dünyadan da notlar var. Bugün biraz bu savaşın özellikle NATO toplantısında Rusya'ya karşı sert çıkışlar, hatta Çin'le ilgili de başlıklar var, onu da aktaracağım. Fakat küresel düzene etkilerine bakacağız. Amerikan yönetimi Ukrayna savaşının müzakere yoluyla bitmesini hiç de istiyormuş gibi gözükmüyor. Joe Biden'ın biraz heyecanlı açıklamaları, hatta Avrupa kanadını rejim değişikliğini Rusya'da hedeflediğine işaret eden açıklamaları Avrupa kanadını rahatsız etti. Amerika'nın bu krizin bitmesini istememesi ve açıkça kimi uzmanların da dile getirdiği gibi Ukrayna'nın Rusya için bir bataklığa çevrilmesini hedeflendiği sonucuna varmak mümkün. Hakikaten Amerika'nın tavrı burada neyi anlatıyor bize? Amerika'nın bu tavrının Avrupa'ya maliyetleri nedir? Bugün buna bakmak istiyorum biraz. Profesör Hasan Köni'ye bağlanacağız programın ikinci yarısında ve değerlendirmelerini alacağız. Bu kriz hem tabii ki Rusya'ya da maliyetleri var ve başladı bu maliyetler, değişimler, dönüşümler de getiriyor ama Batı'ya da ve Batı merkezli dünya sistemine de maliyetleri olacağı anlaşılıyor. Profesör Hasan Köni'den değerlendirmeleri alacağız. Dünyadan da haberler aktarmaya çalışacağım kalan sürem içerisinde. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden dinleyemiyorsunuz çünkü karartılmış vaziyetteyiz. Ben Twitter hesabımdan bir link attım. Eğer o linki tıklarsanız 5 büyük kentimizin dışındaysanız bizi dinleyebilirsiniz. Avrupa'daysanız artık Avrupa'da da sansür var biliyorsunuz. Ancak VPN kullanırsanız beni dinleyebilirsiniz. Onun dışında karartma altındasınız. Başka kaynaklardan bakmak zorunda kalacaksınız diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, sahadan haberler. Tabii bugün de yapılan açıklamalar var. Daha ziyade Rusya Federasyonu Ukrayna ordusunu demilitarizasyon başlığı altında Ukrayna ordusu hedeflerini vurduğunu duyuruyor. İşte vurulan tanklar, zırhlı araçlar, komuta merkezleri, bunların açıklamaları yapılıyor. Bu bağlamda tabii Cuma günkü briefing dikkat çekiciydi. Çünkü Savunma Bakanlığı bu briefingde İlk aşamanın tamamlandığını, ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu ve bu da Rusya'nın sahada savaşı kaybettiği iddialarına yol açtı. Hatta Kiev doğusundan batısından çevrilmiş durumda ama doğusunda Ukrayna ordusunun yeni bir takım saldırılara giriştiği yolunda da iddialar var. Batılı kaynaklardan takip ederseniz Ukrayna ordusunun çok büyük bir direniş sergileyerek savaşı kazanabileceği görüşü sahibi olabilirsiniz. Rusya kaynaklarından ve benim takip ettiğim ve bağımsız olduğunu düşündüğüm kaynaklardan pek öyle bir manzara yok. Ağır ilerliyor gibi gözüküyor kimi cephelerde ama bir de tabii Rusya'nın kendi stratejisi var. Bu stratejide öyle çok Amerikalılar gibi mesela Belgrad'ı dandun vurup ondan sonra iktidarı değiştirip sonra işte ya da Irak'ta Bağdat'ı vurup iktidarı değiştirip anayasasını yazmak falan gibi değil. Öyle anlaşılıyor Rusya'nın taktiği. Biraz daha farklı, daha doğrusu ortaya koydukları hedefler farklı tabii. Şimdi Batı medyasından Kiev'i ele geçiremedi diye açıklamalar görüyoruz, değerlendirmeler görüyoruz. Peki Rusya'nın Kiev'i ele geçirmek gibi bir hedefi var mıydı? Böyle bir hedef koydular mı? Açıkçası bu operasyonun başında böyle bir hedef ortaya koymadıklarını anımsamakta herhalde fayda var. Şimdi Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında biz yine tabii kendilerini kendi açıklamalarından değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki değişebilir sahadaki koşullar elbette. Yapılan açıklamada hedef hatırlatıldı. 8 yıldır soykırım tehdidi altında Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerine yardım etmek, diplomasinin tükendiği ve Minsk anlaşmalarının Ukrayna tarafından, Kiev tarafından uygulanmadığı, Ukrayna biliyorsunuz nüfusunun %30'unu Rusların, neredeyse 30'unu Rusların ve aslına bakarsanız %50 belki daha fazla Rusça konuşanların oluşturduğu bir ülke, değişik bir ülke, öyle sıradan bir, hani herhangi bir ülke, herhangi bir ülkenin sınırları diye bakmamakta fayda var. Rusya Federasyonu ile birlikte Sovyetler Birliği'nin en önemli parçasıydı. 70 yıl boyunca aynı devlet söz konusuydu. 91'de bağımsız oldu. Şimdi bu noktada Rusya Savunma Bakanlığı iki seçenek vardı. Ya sınırlı tutmak Donbas'ı, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini kapsayan bir operasyon. Ama bu durumda Ukrayna ordusu takviye edip zaten saldırıya hazırlanıyordu. İkincisi seçildi. Ukrayna topraklarının demilitarizasyonu ve denazifikasyonu. Hava üstünlüğü birkaç günde tesis edildi zaten ki belli bölgeler kontrol altına alındı. Cephanelikler, silah teçhizat depoları, askeri birimler, havaalanları. Yani biz bunları hedef aldık. Sivilleri zaten hedef almadık. Karşısında Ukrayna tarafı silah dağıtımı yaptığı için suç, yağma, sivil ölümler oldu. Bir de tabii Aydar, Azak taburu, sağ sektör gibi aşırı milliyetçi oluşumlar 2014 senesinde Poroshenko döneminde bütün Güney Rusya'ya sevk edilmiş anti terör operasyonu diye Kiev'deki darbeyi kabul etmedikleri için sevk edilmiş açıkça banderist ve neonazi diye nitelendirebileceğimiz rahatlıkla çünkü kendi ideolojileri böyle zaten gruplar. İşte oralarda sivil kayıplar ve Rusya Federasyonu'nun asıl zorlayan kent savaşı olduğu anlaşılıyor. Rakamlar da verdiler Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Lugansk'ın %93'ü, Donetsk'in %54'ü kurtarıldı. Şimdi ikinci aşamada buraya daha fazla odaklanabileceğiz diye. Yaklaşık 60 bin personel Ukrayna ordusu, bunların 16 bininin ortadan kaldırıldığı vurgusu var. Kayıplar da Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti dahil edilmeden 1350 yaralı da 3800 civarı verildi. Yabancı savaşçılar 62 ülkeden karşı cephede geldiler. Onların eğitim tesisleri vuruldu deniliyor. Rusya'nın da çok sayıda gönüllü gelmek istediğini, Nazizm'den Ukrayna'yı kurtarmaya yönelik olarak 37 ülkeden 23 binden fazla yabancı başvuru yapıldığını hem Rusya'dan hem dünyadan, ama Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkililerinin bu yardımı kabul etmek istemedikleri, kendilerini savunacaklarını söylediğini söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bu yönde. Batı'nın askeri yardımları hatalı, bu krizi uzatacak ve kurbanların sayısını arttıracak ama sonucu etkilemeyecek diyorlar. Bu yönde Batı'da da aslında geçtiğimiz hafta Newsweek dergisinde ve aynı zamanda Bloomberg'de Niall Ferguson'ın ikazlar taşıyan yazıları vardı. Öyle sizin zannettiğiniz türden bir operasyon yapılmıyor burada. Yanılıyorsunuz, sahayı yanlış yorumluyorsunuz vurguları yer alıyordu. Tabii göreceğiz sonuç itibariyle. Devam ediyor operasyon. Rusya özellikle de hassas, çok gelişmiş füze sistemleri, kalibir sistemleri, kinzallar, bunları kullanarak teçhizat depolarını, İskender füzeleri aynı şekilde vurmaya devam ediyor. Tabii özellikle de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ilerleyişinin devam ettiği, karşı taraftan ateş açıldığı yönünde pek çok yerde bilgiler var. Sivil yerleşimler söz konusu burada. Mariupol'de hakikaten durum giderek çember daralmış gözüküyor. Azak taburunun bulunduğu yerde orada hem koridor oluşturuldu, insanlar çıkartılıyor, hem de tanıklıklar var çok sayıda. Bunları Batı'da yayınlamıyorlar, o yüzden muhtemelen hiçbirini görmüyorsunuz, ama Azak taburunun sivillere işkence etmesi, etinizi kullanarak son ana kadar kendimizi, insan eti kullanarak savunacağız gibi söylemler, Nazi söylemlerini kullanmasını aktarıyorlar. Ve bu faşistler, infazcılar, bunlar Nazi Almanyası'ndan bile beterler şeklinde anlatıyorlar. Bir ordu olarak şehri savunmadıklarını, insanların içine çekildiklerini, yenildiyseniz silah bırakın, teslim olun, çünkü artık yapılacak bir şey yok, sivilleri tehlikeye atıyorsunuz denildiğinde de kötü muameleye maruz kaldıklarını siviller anlatıyorlar efendim. Böyle bir durum. Hiçbir yerde bunlar doğru düzgün anlatılmadığı için ben gördüğümü size anlatma sorumluluğu hissediyorum. Evet, şimdi bu arada Türkiye'yi ilgilendiren bu askeri cephede Ukrayna ordusunun serseri mayınları Karadeniz'de dolaşmaya başlamıştı. Boğazları da tehdit edebileceği söyleniyordu ki nitekim Milli Savunma Bakanlığı eski tipteki bu mayınların bir kısmının bulunup etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Bulgaristan sahillerinde de balık avcılığının durmasına yol açmış, Ukrayna limanlarından ayrılamayan ki Odessa kaldı, çok da fazla liman da yok aslında, ama gemiler var, fark etmez sonuçta hangi sivil gemi varsa. Marmara Denizi'ne 7 günde ulaştığı yolunda da haberler var bu konuda. Bulgaristan sınır yakınlarında İğneada'da hakikaten bunlar bir savaş suçu teşkil ediyor. Rastgele bu tarz mayınları zayıf bir orduyuz, biz istediğimizi yaparız diyerek saldığınız zaman başkalarını tehdit altında bırakmış oluyorsunuz ki şu anda da yaşanan bu efendim. Evet, Rusya'da bir takım alınan kararlar oldu hafta sonu. Askeri harekata katılan Rus askerlerinin gazi sayılması ve ayrıca rezervlerinde kullanılmayacağı tekrarlandı. Ukrayna kaynaklı böyle dezenformasyonlar yapıldı. Hani Rusya zorlanıyor, rezerv askerler kullanılacak diye, bunun doğru olmadığı söylendi. Geçen hafta Amerika'nın biyolojik laboratuvarları ortaya saçılmıştı Ukrayna'daki. Daha önceden de çıkmıştı ama bunun bağlantıları, özellikle Joe Biden ve oğlu Ukrayna ile derin enerji şirketi Burisma ile ilişkileri olan Hunter Biden'ın aynı zamanda biyoloji laboratuvarlarına yönelik fonlaması ile ilgili bilgiler saçılmıştı. Batı medyasında çok az yerde yer aldığını belirtmem gerekiyor. Tabii yer vermiyorlar burada. Bunu da aktaralım. Sadece tabii Ukrayna değil, Gürcistan'ın da olduğu söyleniyor ve Rusya tarafı ABD'nin Ukrayna'daki bu biyolojik faaliyetlerinin Pentagon tarafından da fonlanan, o yüzden sivil diye Amerikalılar onayladılar ama ne kadar sivil orasını bilemiyoruz. Rusya Dışişleri Sözcüsü bunu şeytani bir plan olarak nitelendirdi. Çok sayıda deneme yapılmış bölgedeki insanlarla, kanları alınmış ve acaba neler geliştirilmiş diye insan hakikaten kaygıyla bakıyor bu haberlere. Evet, bunun dışında YouTube özellikle enteresan bir uygulama imza attı. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Rus şakacılar Vovan ve Lexus'a yakalandığı görüntüler ortaya saçıldı. Orada kendisi açıkça Ukrayna başbakanıyım diye arayan şahsiyet olarak diyor ki yani nükleer silah yardımı istiyoruz biz. Tabii yardımcı oluruz diye açık açık onları da konuşmuş ama sonuçta Britanya sansüre başvurup YouTube'a başvurup videoyu yayından kaldırtma kararı aldırmış. Ben hala izlenebildiğini gördüm. Tümüyle kaldırılabilmiş mi emin değilim. Yanlış bilgi de vermeyeyim size ama böyle bir gelişme. Rusya'da da Novaya Gazeta muhalif savaşla ilgili haberleri konusunda yetkililerden uyarı almış ve operasyon bitinceye kadar internet sayfası dahil faaliyetlerine ara verdiğini de duyurmuşlar. Bu karambolde, bu karartmada Elon Musk'tan enteresan bir çıkış oldu. Yeni bir sosyal medya platformu geliştirmeyi ciddi ciddi düşünüyormuş. Nedeni de Twitter artık özgür düşünceyi desteklemiyor, istediklerini kapatıyor. Sadece kurumsal karartma değil biliyorsunuz. Tek tek insan avlıyorlar. Benim en az 5 arkadaşım tanıdığım hesapları askıya alınmış durumda efendim. Ara ara askıya alınıyor bir günlüğüne, bir haftalığına. Ve bunların bir kısmı neonazilerle ilgili video yayınladıkları için artık böyle bir acayip bir durum ortaya çıktı. İsviçre Sputnik ve Russia Today'i yasaklamayacağını duyurmuş. Dikkat çekici bu, aykırı bir karar herhalde diyebiliriz. Evet, bir de Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle Rusya'da yabancı ajan ilan edilmiş. Bunu da aktarmış olayım sizlere. Evet, şimdi müzakereler. Zelenski çeşitli açıklamalar yaptı. Ben artık hepsini aktarmıyorum çünkü zaten kendi içerisinde çok çelişkili açıklamaları ama bir mesafe kat edilmiş gözükmüyor müzakerelerde. Şimdi 29-30 Mart'ta yeni tur yüz yüze görüşmeler yapılacağı açıklamaları vardı ve bu açıklamaların İstanbul'da yapılacağı yolunda Rusya'dan da doğrulama gelmiş gözüküyor. Bugün ya da yarın, aslında bugün olmadı, anlaşılan yarına kalmış gözüküyor. Kremlin ama diyor ki bunun arkasına hemen bir Putin-Zelenski zirvesi beklememek lazım çünkü henüz bir ilerleme yok. İbrahim Kalın'ın açıklamaları vardı. Özellikle Rusya'yı Ukrayna'da müdahalede bulunmaya götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak diye bir açıklama yaptı hakikaten. Nedenler aslında açık, yani Minsk anlaşmaları uygulanmadı. Rusya Federasyonu'nun geçen Aralık ortasında NATO genişlemesine karşı verdiği iki güvenlik garantileri anlaşması var hem ABD hem NATO'ya. Bunlar çok tartışıldı. Tabii insanlar, ilgilenmeyen insanlar bir anda Rusya delirdi böyle bir işe kalkıştı diye düşünebilirler ama tabii bunun böyle olmadığını takip edenler çok iyi biliyor en başta. BM onaylı, yani uluslararası yasa niteliğindeki Minsk Anlaşması'nın ABD desteğiyle uygulanmaması Kiev rejimi tarafından, dolayısıyla da Ukrayna'nın devletlilik halinin tehlikeye gireceği uyarılarının Rusya tarafından dinlenmemesi. Şimdi tabii Türkiye burada enteresan bir arabulucu, tarafsız arabulucu pozisyonu almış gözüküyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçen hafta sonu Doha Forumu'nda konuştu. S-400'ler, Ukrayna'ya Türkiye S-400'leri versin, Amerika ile F-35 sorununun çözülmesi sağlansın gibi öneriler ortaya atılmıştı. Bunu yalanladı Türkiye birkaç kez. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yalanlamıştı. Çavuşoğlu da böyle bir şey söz konusu değil dedi. Biz arabulucuyuz ve tarafsız olmalıyız dedi. Kendini iyice Türkiye arabulucu konumuna yerleştirmiş gibi gözüküyor. Ukrayna şunu anladı, NATO üyeliği olmadı, olmayacak da diye tespitte bulunmuş Çavuşoğlu. Hafta sonu hem Rus mevkidaşı Sergey Lavrov hem Kuleba Ukraynalı mevkidaşıyla telefon görüşmeleri vardı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenski ile hem Vladimir Putin'le telefon görüşmeleri vardı. Hep bir Türkiye'nin katkısının altını çizen, bir de Fransa ile birlikte Türkiye'nin bir takım girişimleri olabilir deniliyordu. Ama sanki Türkiye daha da öne çıkıyor gibi bir görünüm var aslına bakarsanız. Bakalım ne çıkacak burada. Zelenski'nin yardımcısı da Türkiye'nin güvenlik meselelerinde garantör ülkelerden biri olabileceğini söyledi. Yani Türkiye bu krize daha az karışsa daha iyi olabilir sanki gibime geliyor. Çok karmaşık bir dosya çünkü ama iktidar, hükümet arabuluculukta çok arzulu gibi gözüküyor. Bakalım hakikaten ne çıkacak buradan. Evet, hafta sonu bir de tabii Rusya tarafından batıdaki artık yeni moda iptal kültürü, insanlığın 20. yüzyıldaki tarihini unutmamızı istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Naziler, hiç bunlardan bahsetmeyelim. Mesela Hitler'in Nazi Almanya'sına Alman ordusu diyelim istiyorlar. Sovyetler Birliği'nde 27 milyon insan hayatını yitirmiş faşizme karşı. Bu çok da böyle konuşulmasını istiyorlar. Hakikaten çok acayip bir dünya var. Şimdi en son Almanya İçişleri Bakanlığı enteresan bir biçimde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı, biliyorsunuz Z, zafer anlamına gelen Z sembolü kullanılıyor. Bu sembolü kullanan insanları kovuşturmaya tabi tutulacağını İçişleri Bakanlığı açıklamış. Şahane bir ifade özgürlüğü var Almanya'da artık, öyle anlaşılıyor. Gerçekten acaba bu Nazilerin Alman faşizminin bütün sembollerini kullanan Ukraynalı neonazileri de aynı kovuşturmayı yapacaklar mı diye sormakta fayda var. Hep bunlar işte bu iptal kültürü, İngilizcesi cancel culture diyorlar buna. İptal kültürünün dünyaya hakim olmasının sonuçları, biliyorsunuz artık mesela tarih de böyle yargılanıyor. Acayip bugünlerde trendi olan şeylerin bundan 100 yıl önce de trendi olması gerekiyormuş gibi böyle bir takım perspektifler sunuluyor. Tamamen woke kültürden çıkan şeylerin sonuçların birisi de bu iptal kültürü. İnsanlık toplumsal mücadeleleri, 20. yüzyılın toplumsal mücadeleleri topyekin unutsun. Verilmiş savaşlar, kazanımlar hepsi çöpe gitsin. Bunlar isteniyor. Bu kriz buna da yaradı. Çünkü Rusya Federasyonu ile bir Sovyetler Birliği eşitlemesi üzerinden bütün bunlar pazarlanıyor çok açık bir biçimde efendim. Evet, dönelim gündemimize. Tabii bir nükleer silahlar meselesi var. Rusya Federasyonu varlık sebebi dışında bunu başvurmayacağını söylüyor. Böyle bir riskin her zaman olduğunu da belirtiyor ama müzakereler en doğru çözüm vurgusu yapıyor. Polonya Joe Biden'ı ağırladı. NATO toplantısı, biliyorsunuz geçen hafta aktarmıştım size. İşte birlik görüntüsü, Doğu cephesini güçlendirme, efendim savunma harcamalarının arttırılması, Haziran'da asıl büyük zirve. Bunlar kararlaştırılmıştı. Sonra Joe Biden Polonya'ya gitti. Varşova'yı ziyaret etti ve burada hakikaten yine acayip açıklamalar yaptı. Rus halkına düşman değiliz gibi bir takım söylemler eşliğinde. Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz gibi böyle Putin'e, yani Rusya halkının kimi nasıl iktidarda tutacağına Joe Biden mı karar verecek? Tabii diyeceksiniz ki Joe Biden mesela Avrupa enerji krizinde çok ciddi yara alacak ama ne yapalım, ben bu bedeli ödemeyi razıyım diyor. Yani Avrupalıların kralı kendisine atamış, dolayısıyla Rusya'ya dair de böyle cümleler kurabiliyor. Tabii bu sözler Kremlin tarafından, kimin iktidarda olacağına karar verecek kişi Biden değil, Rusya halkı tarafından seçilir şeklinde karşılandı. Ardından biraz rahatsızlık yaratmış olsa gerek ki Antony Blinken Dışişleri Bakanı, yani bizim bir rejim değişikliği stratejimiz yok iddiasında bulundu. Yokmuş, enteresan, çok ikna edici değil doğrusu. Macron açıklama yapmış, Fransa Cumhurbaşkanı. Yani ateşkesi sağlamaya, diplomatik çözümü hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bunu yapmak istiyorsak böyle bu sözlerle gerginliği tırmandırmamalıyız demiş Macron. Olaf Scholz da, Almanya şansölyesi, Rusya'da iktidar değiştirme niyetinde olmadıklarını söylemiş efendim. Böyle bir şey. Evet, Biden askerlerle pizza yedi, fotoğraf çektirdi, şovunu yaptı vesaire ve şimdilik ama tabii pek çok Ukrayna'ya yeni yardımları çıktı. 800 milyon dolarlık askeri yardım ilk parti ulaştı, hatta gerisi de gelecek anlaşılan. Amerika bu savaşı gazlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyorlar açıkçası. Tabii sonucun ne olacağı çok meçhul. Avrupalılar biraz çekimser. Macaristan örneğin topraklarını Ukrayna'ya silah sevkiyatı için kullandırmayacağını açıkladı Ukrayna Başbakanı Viktor Orban. Ve Macaristan'ın kendi halkın düşüneceğini söyledi. Tabii burada asıl kilit olan mesele Avrupa'nın pozisyonu. Bütün bu NATO, AB ve G7 zirvelerinden bir birlik görüntüsü çıktı çıkmasına ancak enerji krizi Avrupa'yı düşündürüyor. Şimdi tabii Rusya lideri geçen hafta doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişle ilgili bir talimat vermişti. 31 Mart'a kadar uygulanmasını istiyor. Eski sözleşmeler ne olacak, nasıl değişecek, miktar değişmeyecek, fiyat değişmeyecek diyorlar ama bunun sonucu ne olacak? Henüz bir karmaşa var. Maliye Bakanı Siluanov da Rusya'nın rubleye uyum sağlamasını bekliyoruz diye açıklama yapmıştı. Biraz karışık tabii. The Guardian gazetesi bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yaptırımlarının Batı ülkelerinin tuzağa düşmesine yol açacağını yazmış durumda. Joseph Borrell 2 yıl sonra Rus doğalgazından vazgeçebiliriz diyor ama Avrupa Komisyonu 2027'ye kadar bağımlıyız diyor. Yani Avrupalılar aslında herhalde durumlarının farkında değiller. Yüksek enerji faturaları bir süre sonra dönüp dolaşıp Avrupa'yı vuracak gibi bir resim var efendim hakikaten. Hatta Bloomberg hafta sonunda Avrupa'nın 40 günlük motorin stoku kaldığını sadece doğalgazda değil yazdı. Dolayısıyla bir yandan Almanya verili sözleşmelerin korunmasından bahsediyor. Hem Maliye Bakanı hem Başbakan Scholz bu konuda açıklamalar yaptı. Ödemelerin euro veya dolar cinsinden yapılmasını öngörüyor bu sözleşmeler dedi. Ama bir yandan hani boykota katılmak istemiyorlar, katılamaz durumdalar. Bir yandan da dolar ve euro diye ısrar ediyorlar sözleşmelere atıf yaparak. Tabii Rusya ile Almanya arasındaki anlaşmalar Rusya'ya böyle yaptırımlar uygulamasını da Almanya'nın içermiyor. Ama Almanya bir anda tak diye yaptırımı koyabiliyor. Bu da enteresan yani. Yani biz her istediğimizi yaparız, siz bize yine gaz sağlayacaksınız. Sonra biz o paraları size vermeye ödemeye çalışırken Amerika el koyarsa biz de bir şey yapamayız aslında. Yani bedavaya bize enerji sağlamak zorundasınız siz. Biz düşmanlık yaparken enteresan bir mantık tabii ki bu. Bilemiyorum nereye varacak ama şimdiden problemler çıkmış gözüküyor efendim ve bugün Alman hükümeti sözcüsü Stefan Haberstreit mevcut koşullarda Rusya'dan enerji tedarikine boykot uygulanmasının desteklenmediğini söylemiş durumda. Nereye varacak bu iş göreceğiz. Tabii Baltıkların şuursuz ülkeleri diyeceğim. Letonya Cumhurbaşkanı Levits açıklama yapmış. Başka imkanlarımız var demiş. O imkan dedikleri Amerikan kaya gazı. Yani kalitesini falan herhalde uzmanına tekrardan sormak lazım ama biraz pahalıya gelecek ve Avrupa'ya faturası olacak. Zaten Biden da dedi bunu. Ben göze alıyorum Avrupa'ya zarar verecek ama ben göze alıyorum dedi. Avrupalılar adına konuştu Joe Biden. Bilemiyorum Avrupa halkı kendi iktidarlarından nasıl hesap soracak tabii ki. Katar Enerji Bakanı konuşmuş. Valla Avrupa'ya yiyecek doğalgazımız yok diyor özetle. Yani anlıyoruz ama Rusya'ya şu an alternatifleri Avrupa'nın yok gibi gözüküyor diyor. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri'nden de gelmiş. Enerji Bakanı enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyaç duyduğunu ve hiçbir üreticinin buradan oluşacak boşluğu dolduramayacağını söylemiş. Yani Orta Doğulular da başka kapıya diyorlar. Böyle bir durum var efendim. Ve Çin'e gelelim efendim. Bu NATO zirvesinde tabii Çin'e de mesajlar çıktı. Çin'e diyor ki ABD biz nasıl istiyorsak öyle politikalar güdeceksin. Katiyetle Rusya'yı kınayacaksın, Rusya'ya yardım etmeyeceksin, ticaret yapmayacaksın, yaptırım uygulayacaksın. Çinliler de o sizin politikanız diyor. Efendim Çin Dışişleri Sözcüsü geçen hafta Yugoslavya'yı dandun NATO'nun BM onaysız ve uluslararası yasalara aykırı bir şekilde nasıl vurduğunu hatırlatmıştı. NATO'nun dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmediğini bugüne kadarki savaşları da anımsatarak dile getirmişti. Tabii burada bu konuda NATO zirvesindeki Rusya'ya Çin'e yapılan uyarılardan da çok rahatsız oldular. Amerikan hegemonyasını empoze etmeyi amaçlayan ve ayrıca bu yaptırımlar da masum insanlara zarar veriyor. Bir sonuç da çıkmıyor. Dolayısıyla dünya kalkınmasına da darbe oluşturuyor. Zaten bu anlaşmazlıkta NATO'nun rolü var. Böyle bir kriz çıkmasının baş sebebi NATO'nun genişleme arzuları ve hırsları açıklamaları yapıyor Çinli yetkililer. Çin'in ise soruna çözüm getirmeye çalıştığını dile getiriyorlar. Diplomatik çözüm çağrısı anlaşmazlığın nedenlerini Çin'in incelediğini dile getiriyorlar efendim. Buradan tabii Asya'ya da Amerika'nın bir takım mesajlar, Asya için Çin'e de bir takım mesajları eksik olmuyor. Zaten Biden yönetimi geçen sene iş başına gelir gelmez hem Rusya'ya hem Çin'e karşı ne kadar sertlik yanlısı politika uygulayacaklarını ortaya sermişlerdi. Ama Pekin'le yapılan görüşmelerde Çin tarafının pek de geri adım atacakmış gibi gözükmediğini de aktarmam gerekiyor sizlere. Bu son krizde de Ukrayna'da da egemenlik haklarından Çin vurgu yapıyor tabii ki, ama diğer yandan da zaten Minsk anlaşmaları uygulanmadığı için ve NATO'nun genişleme hırsı dinmediği için Rus nüfusunda yaşadığı Ukrayna topraklarında böyle bir kriz çıktığını hatırlatıyorlar, nedenlere değiniyorlar. Çin Dışişleri Bakanı bu arada çok etkin son günlerde, geçen hafta da aktarmıştım. Wang Yi 30-31 Mart tarihlerinde kendisi Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacakmış. Üçüncü toplantı bu aslında. Çin hem İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmıştı, hem geçen hafta bir de Hindistan ziyareti vardı. Asya'da tabii Çin diplomasi de bu krizden Çin'e de epey bir ortam da çıkmış durumda. Kendilerinin daha dengeli politikalarını Asya çapında anlatma noktasında diyelim. Özellikle Hindistan'la bu temaslarda çok dikkat çekici. Hindistan aynı zamanda Rusya'dan petrol alımına devam etmekten söz ediyor. Yeni denklemler oluşuyor. Evet, bu noktada hemen konuğuma bağlanmak istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda Profesör Hasan Köni var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için programa. Şimdi ben gündemi özetlemeye çalıştım, hem saha hem de uluslararası siyasetten. Geçen hafta NATO, AB ve G7 zirveleri vardı. Joe Biden olağanüstü zirvelere konuk oldu. Bir birlik görüntüsü sergilendi. Ama öte yandan da tam da bir birlik görüntüsü olamıyor gibi. Amerika Ukrayna'yı silahsızlandırarak bu savaşın bitmemesini sağlamaya çalışıyor görüntüsü var, ama istediği yaptırımları istediği kadar sanki uygulatamıyormuş, özellikle enerji bağımlılığı yüzünden bir de öyle bir görüntü var. Amerikan yönetimi ne istiyor hocam? Şimdi Minsk anlaşmaları BM onaylıydı, uygulanmadığı için işler bu noktaya geldi. Rusya güvenlik garantileri anlaşması istemişti hem AB'den hem NATO'dan. Geri çevrildi, reddedildi. Biraz bu yüzden buraya geldi. Peki ne istiyor Amerikalılar hocam? Neden bu savaşın sürümü? Ne kazanacak Amerikalılar bu savaştan?
Efendim şimdi Biden'ın partisinin daha doğrusu düşüncesinde Trump'ın yaptıklarını geri çevirmek yatıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne karşı ve NATO'ya karşı bir tavrı vardı Trump'ın. Ve Avrupalılar kendi başlarına Almanya'nın ve Fransa'nın başı çektiği, özellikle Fransa'nın başı çektiği bir savunma birliği kuruyorlardı. İşte PESCO projesi, Avrupa Savunma Fonu, şudur budur. Bu sırada İngiltere'yi de aldı, dışarı çıkarttı biliyorsunuz, şeye gittiler. AUKUS Paktı ile Asya Pasifik'e. Evet. Bu durumda iki büyük okyanusun ortasında bir Amerika var. Anglo-Saksonlarla Asya Pasifik'te bir şey kurmaya çalışıyor. Şimdi bunu Avrupa'yı tekrar yanına çekebilmek için bir olay gerekiyordu. Amerika geri geldi. Ama bu geri gelişi bir tuhaf şekilde oldu. Yani Rusya'yı kışkırtarak ve korku yaratarak, ki hemen silah falan almaya başladılar. İşte baltağa gelecek, buraya girecek, o taraflara girecek. Halbuki Rusya'nın durumuna bakıyorsunuz. 2021 yılında Rusya'nın bir beyaz kitabı yayınlandı. Yani strateji belgesi, bizde de vardır ya, devletin belgesi. Orada diyor ki içerideki sosyal ekonomik yapıyı güçlendirmek, Amerika'nın diyor enformasyon savaşına karşı çıkmak, kendi kültürümüzü güçlendirmek. Yani imparatorluğu büyüteceğiz falan filan diye. Zaten hiçbir ülkede bu durumda, herkes kendi ülkesini zor besleyen Covid'den sonra bir durumda böyle bir konu yoktu. Ve bizim bütün çalışmalarımız da, yani Amerika'dan gelen dokümanlar üzerinden falan okuyoruz tabii, Çin'di. Yani Çin şöyle yapıyor, Çin şöyle gelişecek. Amerika ile eşit, çünkü asıl korktukları ekonomi. Rusya'da bir çekinceleri yok. Herkes yatırım yapabiliyor. Ama birdenbire olay başka tarafa doğru dönmeye başladı. Bunda başarılı oldu. Avrupa Amerika'nın yanında bütünleşti. İşte onun parasını
alacak. Ama hocam şimdi şunu soracağım size. Bütünleşmesine tabii şimdi müthiş bir Rusofobi, efendim hatta düşmanlık, ırkçılık, Rus düşmanlığı kültürel olarak hakikaten çok acayip bir atmosfer. Sansür, karartma, tek yanlı bilgilendirme, işte efendim Rusya'nın bu operasyonda kullandığı zafer için anlamına gelen Z harfini kullananlara kovuşturma tehditleri, ifade özgürlüğünün tümüyle çöpe atılması, acayip bir aşırı sağın tetiklenmesi. Bir de üstelik enerji. Şimdi ne yapacaklar? Geçen hafta Joe Biden, arkasında Ursula von der Leyen varken çıktı ve açıkça şey dedi. Bu enerji meselesi Avrupa'ya zarar verecek ama ben bu bedeli ödemeye razıyım dedi. Şimdi nasıl oluyor? Avrupa halklarından Biden mı sorumlu? Avrupalı yöneticileri bu konuda halkları eleştirmeyecek mi? Bu iş nereye gider Avrupa açısından?
Tabii eleştiriyorlar. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi Fransa ile Almanya yavaş yavaş kendi gene bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Çünkü dikkat ederseniz patırtı gürültü bütün olaylara rağmen NATO bu işlere müdahale etmeyecek. Peki NATO bu işlere müdahale etmeyecekse niye bu kadar kışkırttın etrafı? Yani madem bu edebiyatı yapıyorsun ve el altından silah cephaneyi 2014'ten beri buraya yığıyorsun. Zaten olayların çıkışına bakıyoruz biz. 24 Mart 2021'de Zelenski demiş ki biz Kırım'ı geri alacağız.
Evet. Yani
karşı taraftan izleyen bir devlet diyor ki ya bu adamın böyle bir gücü yok. Bu halde bu edebiyatı nasıl yapabiliyor? Amerika arkasında. O halde aynı tarihin bir gün sonrası, yani 25 Mart'ta Rusya sınıra asker yığmaya başlamış bu söylem üzerine.
Evet.
Yani ilk olayların...
Biden yönetimi başa gelir gelmez bir alevlendirdiler zaten Ukrayna meselesini, Donbas meselesini. Doğru
evet,
söylüyorsunuz.
Olay bu. Biz de hayretle bakıyoruz yani Çin'de işte giden biliyorsunuz yol ve kuşak projesine karşı bir proje geliştirdiler. Hem Avrupa hem Amerika. O projeyi evet. durduracağız işte kendi dolaşım falan. Rusya yoktu. 3 ay öncesine kadar hiçbirimiz bu konuda çalışmıyorduk. Birdenbire bunlar böyle yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu bir. İkincisi enerji konusunda da ton metre gibi $200, öbür taraftan gelecek enerjinin fiyatı ton metre gibi $2000. Şimdi evet. Avrupa Sayın Biden'ın seçimi kazanması için, ki Kasım'da seçim var, evet. bu ağırlığı niye çeksin? Yani niçin fedakarlık yapıyor Avrupa Amerika için? Hani evet. Trump da diyordu ki harcamaları arttırın, biz size harcama yapmayalım, kendinizi koruyun falan filan.
Aynı şey geliyor. tabii, silah alıyorlar yani.
Aynı durum oldu. Hem silah alacak, hem Amerika'nın şeylerini çekecek, hem gıda konusunda bir takım sıkıntılara girdiler.
Evet.
Gıda üretimleri. Bir de peşinden kısa sürecek bir olay beklediler. 15-20 gün savaşılır bizim, kararlarımız karşısında. Rusya durur. Ama 4 milyona yakın mülteci oldu.
Yani.
Şimdi çok mültefit davranıyorlar ama bu 3 ay falan kaldı mı başlayacak bu sefer kımıldamaya millet. Yani Polonya'nın, Macaristan'ın, Moldova'nın, Gürcistan'ın durumu iyi değildi ki. Biliyorsunuz bunlar sert ülkelerdi ve Avrupa Birliği içinde Amerika reaksiyon gösteriyordu. Siz demokratik değilsiniz falan diye.
Aman hocam, hepsi bitti artık anladığım kadarıyla yani. Pek bir şey kalmadı yani.
Bitti. Bitti ama nasıl yani adamların sertleşmesinin sebebi ekonomilerinin kötü olması. Şimdi 2 milyon daha ek gıda beslemesi nasıl olacak? Dünya Gıda Fonu'ndan $4 milyar istemişler. Yani bunları besleyebilmek için. Öbür tarafa da yığılıyor. Bütün bunlar da zaten bir savaş çıksa nerede çıkacaktı? Avrupa'da. Yani gene feda edilen yer Avrupa. Okyanus ötesine herhalde roket bomba atacak durumları yok birbirlerine. Evet. Bir de o da çok zor bir durum oluşturdu. Ve kendini oluşturan halkı, ki Avrupa oraya göç ederek işte Amerika'yı oluşturdu, sıkıştırdı. Sıkıştırdı. Niye? Amerika geri döndü. Ama bu geri dönüş uluslararası sistemi değiştirdi. Ekonomiyi değiştirecek. Millet içine kapandı. Küreselleşme bitti. Yatırım fonlarından feryatlar geliyor. Bundan sonra kim bir takım Swiss'te, Görüt'te oradan parasını gönderecek? Herkes görüyor nereye gittiğini. İstediği zaman tek yanlı Birleşmiş Milletler kararı olmadan kesiyor, dolduruyor, boşaltıyor. Herkes başka tarafa doğru parasını kaçırıyor. Başka sistemde olay döndürecek. Evet. Kendi parasına dönecek.
Evet. Ama tamamen aşırı sağın bir de yükselişi hocam. Ben açıkçası Avrupa, yani tabii bize düşmez Avrupa için, biz kendimiz için kaygılanalım denilecek, doğru da. Ama yani bizi de etkiliyor bütün bunlar ve gerçekten çok acayip bir biçimde Ukrayna'da çok öteden beri var olan bu neonazi sorunu dönüp dolaşılıp iptal kültürüyle 20. yüzyılın tarihini adeta hani 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı silecek şekilde bir tavırla destekleniyor. Bunun peki ekonomik krizle birlikte Avrupa'daki sıradan insanların ideolojik dönüşümünde bir etkisi olmaz mı? Bir aşırı sağ tehlikesi çıkmaz mı buradan?
Olur. Onu zaten bir esprili konuşurken bir şeyler söyledik ama onu anlamadılar. Dedim evet. ki bu göçün dedim ileri gitmesi, yani bir de gelmiyorlardı o tarafa, ileri gitmesi ve uzun müddet kalmaları sonucu ilk önce Orta Doğu'dan göç eden Müslüman kesimlere yavaş yavaş o eski Alman ruhu canlanmaya başlayacak. Çünkü ben bu Doğu ve Batı Almanya birleştiğinde orada biliyorsunuz Solingen kenti vardı. Evet. Bu Doğu Almanlar Türkleri yakıyorlardı, bizim işlerimizi aldınız diye. Onun raporunu ben yazdım. Bakan danışmanıydım o sırada. Niye alıyorlar? İşte bunların işlerini aldıkları için bu Doğu Almanlar birleştik, bizim yerimizi bunlar almış, biz işsiz kalıyoruz diye bu tür reaksiyon gösteriyorlardı. Hiçbir Türk işsiz kaldığı zaman göçmen olan bir adamı yaktığını duydunuz mu? Yani bu kültürlerin dibinde bu var. Bu 91-92'lerde yazdığım raporu hatırlıyorum. Şimdi tekrar bu kütleyi hazmedemedikleri için olaylar gelişmeye başlayacak. Deniz ki diyor ki bunlar biter bitmez hemen geri dönecekler. Ya bizim şeyler var. Kırım Türkleri var, yani Tatarlar. Rusya içinde Tataristan var biliyorsun. Evet. 10 milyonluk bir Tataristan var. Kimse Tataristan'a gitmiyor. Nereye? Fırsat mı fırsat Avrupa'ya geçiyorlar. Hiçbir Yahudi İsrail'e gitmiyor. Amerika'da desteklediği Bol Yeğiç. Nereye gidiyor? Almanya'ya gidip yerleşiyor. Eski Almanya'ya. Habire o üzerinde 30 tane film çevirdikleri Almanya var ya. Naziler konusu. Oraya gidiyorlar. Şimdi burada bir tuhaflık var. Evet. Yani o imaj içinde, öyle bir imaj oluşturdular ki herkes bolluk içinde yaşıyor, neşe içinde. Oktoberfest, biralar içiliyor. Herkes iş buluyor. Eurolar etrafa dağılıyor filan. Şimdi geliyorlar, herkes ne olacak? Evet. Tabii evet. Bunun da bir fiyatı var. Fazladan Almanya'da yağ ve un bulunmuyormuş. Oradaki Türk olan arkadaşların akrabaları var. Telefon ediyorlar, burada da bulunmuyor filan. Şimdi biraz sonra para bolken herkes iyi biliyorsunuz.
Evet,
ama
evet.
Para bittiğinde de hala iyiseniz tamam, şapka çıkarırım. Ama göreceğiz.
Evet, bu maliyetler
bizi
olacak.
Etkiliyor. Tabii bizi de etkiliyor. Yani Covid arkasından, savaş arkasından bilmem ne. Devamlı, yani uzun seneler hep Rusya'yı şey ettik, işte bu komünistlerdi, sözlü buydu falan. Fakat son 10 senede anladık ki olayları yaratan Amerika'ymış.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Bu iş nereye gidecek, hep beraber takip etmeye devam edeceğiz en azından. Evet, evet. Biraz da eleştirel düşünceye herhalde ihtiyaç var. Olup bitenlere karşı hiç basit bir dönemden geçmiyoruz. Çok teşekkürler katkınız için.
Rica ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun.
Evet, Profesör Hasan Köni ile konuştuk. Bu savaşın uzamasının gerçekten küresel sisteme, düzene çok ciddi maliyetleri olacak. Şimdiden bunları tartışmakta fayda olduğunu düşünüyorum şahsen. Kalan birkaç dünya notunu da aktarmak istiyorum. Bir hafta sonunda Azerbaycan ordusunun aslında ateşkesle sağlanmış bölgelerin dışına çıktığı, Rusya Barış Gücü Birliği'nin sorumluluk alanına girdiği yönünde Savunma Bakanlığı'ndan, Rusya'dan açıklama gelmişti. Bir anda bir küçük bir gerilim oldu. Bu herhalde çözülmeye çalışılıyor. Öyle anlaşılıyor. Bir bu notu tam da Ukrayna krizi varken dikkat çekici aktarmak istiyorum. Orta Doğu'da, İsrail'de iki polisin hayatını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı bir saldırı oldu Hadera şehrinde, ülkenin batısında. IŞİD üstlendi 2017'den bu yana. İki defa bir saldırı üstlenmiş oldular. Bu notu aktarayım. Yine aynı şekilde İsrail'in ev sahipliğinde Araplar buluşuyor. ABD var, Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn de var. Necef zirvesi hafta sonu. Arap koalisyonunun Suudi Arabistan'ın güneyindeki Samta kentinde bir elektrik dağıtım santralinin hedef alınması ve yangın çıkması gerçekten oradan da Husi'yle Yemen'deki savaşın sonucu olarak algılıyoruz bunu. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Yemen'le ilgili en son Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği rakamlar var. Burada Yemen'deki savaş da devam ediyor Amerika'nın desteğiyle. Bunu belirtmek gerekiyor. Oradaki ta artık 8. 7 yıllık çatışma 7. yılına girmiş durumda. Uluslararası Göç Örgütü açıklamalar yapmış. Biz Ukrayna'dan bahsediyoruz. Yemen hiç konuşulmuyor 7 yıldır. Tıpkı Donbas gibi aslında. 190 binden fazla düzensiz göçmen Yemen'de yardıma muhtaç efendim. Kimse onlarla fazla ilgilenmiyor. 4 milyondan fazla insan evini terk etmiş durumda. Yaptıkları en son açıklama insani yardım. Tabii hastalıklar, salgınlar gerçekten Yemen dosyası çok acılı bir dosya haline geldi. Dönüp bakmasak da orada durduğunu belirtelim. Evet, Latin Amerika'da Meksika'da bu geçen yaz bizim Türkiye'de tanıklık ettiğimiz güney bölgelerimizde özellikle sıcak ve kuru iklim koşulları 33 yerde aktif orman yangını çıkmış. Bir haftada 4278 hektarlık ormanlık alan kül olmuş. İnşallah çabucak söndürüversinler. Hakikaten tahliyeler de yapmak durumunda kalmışlar. Birkaç da Covid notu ve Oscar'larla ilgili not aktaracağım size. Çin'in sıfır Covid politikası ciddi ciddi yeniden bir kıpırdanma var gibi gözüküyor. Artık pandemiden çıktık, bittik havasındayız hepimiz ama kapsamlı karantinaya sokuyorlar belli bölgelerde. Şanghay ki 26 milyon nüfuslu, bir de Wuhan şehri kapsamlı karantina yapacaklarmış efendim. Üretim tabii etkileniyor burada. Orada Tesla gibi şirketler, Apple'ın tedarikçisi Foxconn gibi şirketler, bunların üretim tesisleri de var işin içerisinde. Dolayısıyla yeniden bir mücadele bölgesel tabii, yani tamamen bütün ülke çapında değil ama belli bölgelerde önlem almak durumunda kalıyorlar. Hafta sonu ben Türkiye'deki rakamlara baktım, tabii test de yapılmıyor artık doğru düzgün. İşte 200 binlik testler falan var en fazla. Yaklaşık işte cumartesi 13 bin pozitif, 70 can kaybı. Dün bugün son günün rakamı bir dakika, İstanbul'da bunlar daha farklı rakamlar, tam da rakam açıklamamışlar. İşimiz Allah'lık yani, 13 bin 20 bin vakalar var, herkes evde, hasta olan tanıdıklarımız var ama bitti deniliyor, asemptomik ya da hafif deniliyor, bu şekilde işler yürüyor. İspanya'da aynı şekilde Covid-19'da artık zorunlu karantinadan da vazgeçmiş durumdalar. Öyle anlaşılıyor onlar. İsrail Başbakanı Naftali Bennett bu arada Covid testi olmuş, pozitif çıkmış. Bu bilgi var. Bir de Lancet ünlü, dünyaca ünlü tıp dergisi bir araştırma yapmışlar. Sputnik V aşısının HIV pozitif bireylerde Covid-19'a karşı etkinliğini kanıtladığını söylemişler. İlk Covid aşısı o olmuş, Sputnik V olmuş. Pek dünyaya da yayılamamıştı. Batılı tekerlerin belirleyiciliği söz konusu oldu bu konuda. Onu da anımsatalım. En azından Türkiye'de bizde öyle oldu. Getirmediler de yapılan anlaşmalara rağmen. Dün 94. Oscar ödülleri sahiplerini bulmuş. Sosyal medyada kazananlar var tabii ama asıl olay aslında biraz enteresan bir olay olmuş. Oyuncu Will Smith'in eşi hakkında sunucu Chris Rock bir espri yapmış. Pek de aslında bir şey söylememiş ama sahneye çıkıp yumruk atmış. Tokat yumruk arası bir şey çakmış Chris Rock'a. Hakikaten çok acayip işler. Akademiden de açıklama yapmışlar Oscar'dan. Hiçbir şiddeti hoş görmeyiz diye. Her yerde şiddet vallahi, yani bir acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Oscar törenlerinde de sahnede sunucu tokatlandığını ne olursa olsun görmüş olduk. Evet, Bugünlük bu kadar. Eksen'den Nargiz ve Maxim Fadeev'den Woodwiom'la veda edelim. Çok da güzel bir şarkıdır. Benim de içimden bu geçiyordu. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками. Фильм на Оскара и не получить его из-за погоды. Мы можем стать с тобой в море мокрыми, и нас за своих примут пароходы. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.